Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Aban 1400, Hicri Kameri 14 Rebiusani 1441 ve Miladi Takvimle 20 Kasım 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Leyla Bendi ile sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Nur'a giden yol ve Haftanın Bakışı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran'ın komşu ülkelerle ticaret hacminin 28 milyar 300 milyon dolara yükseldiğini belirtti. İran ile Azerbaycan Cumhuriyet ilişkileri ele alındı. İran'ın Afganistan halkına yeni insani yardım paketi Nangarhar vilayetine gönderildi. İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi. Ve Türkiye ile Ürdün ortak tatbikat düzenlediler. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128.852, vaka sayısı ise 6.073.098'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.416'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 5.771.363'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca şimdiye kadar ülkede vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısının 101.492.535 doza yükseldiğini bildirdi.
İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran'ın komşu ülkelerle ticaret hacminin 28 milyar 300 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Gümrük Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada yılın geçen 7 ayında İran'ın komşularıyla ticaret hacminin ağırlık olarak 61 milyon 466 bin ton ve değer olarak 28 milyar 300 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Latifi aynı sürede 15 komşu ülkeye 14.782.736.454 dolar değerinde ihracat yapıldığına işaretle İran'ın en çok Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan ve Pakistan'a ürün ihraç ettiğini vurguladı.
Tahran Ticaret Odası, İran'ın Avrupa Birliği'ne ihracatının 3.4 milyar euro olduğunu bildirdi. Tahran Ticaret Odası yeni raporunda İran ile Avrupa Birliği arasında ortak ticaret hacmine yer verdi. Rapora göre İran ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında 2021 yılının ilk 9 ayındaki ticaret hacmi 3.4 milyar euroya ulaştı. İran'ın dış ticaretinde Avrupa Birliği ile ihracat oranı %19'a çıktığı bildirildi. Tahran Ticaret Odası, Avrupalı ülkelerin İran'a ihracatının 2 milyar 720 milyon euro olduğunu raporuna yansıttı.
İran İslam Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki son gelişmeler ele alındı. Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yapılan görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki son gelişmeler, özellikle ortak projeler ele alındığı ifadesini kullandı. Musevi, ortak bir ekonomik komisyon kurmak ve engellerin kaldırılması, ticari alışverişlerin artırılması ve mantıksal işbirliğinin genişletilmesi bu toplantıda tartışılan konular arasındaydı diye ekledi.
İran'ın Afganistan halkına yeni insani yardım paketi Nengerhar vilayetine gönderildi. Nengerhar vilayetinin basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. yardım paketini taşıyan uçak yakında Nengerhar Havalimanı'na iniş yapacak. Açıklamada İran halkı ve hükümetinin gönderdiği yardımların şehit ve yaralıların aileleri arasında dağıtılacağı kaydedildi. Bu arada Nengerhar Velayeti Polis Şefi Neda Muhammed Nedim, vilayetin merkez kenti Celalabad'da İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mecid Sadıki Devletabadi ile bir araya geldi. İran'ın Afganistan Büyükelçi Yardımcısı Seyit Hasan Murtezevi ise yaptığı açıklamada İran'ın gönderdiği 12. yardım paketinin geçtiğimiz günlerde Afganistan halkı arasında dağıtıldığını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Sınır Güvenlik Komutanı Ahmet Ali Guderzi, ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan vilayeti sınırlarında silah kaçakçılığı yapan şebekenin çökertildiğini duyurdu. General Guderzi bugün yaptığı açıklamada Huzistan vilayetinde istihbarat ve güvenlik servislerinin çabaları sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebeke tespit edilerek çökertildiğini belirtti. Komutan Guderzi, kaçakçılara karşı düzenlenen operasyon sonucu 80 adet silah ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildiğini işaretle silahlı kaçakçıların Hurul Azim suları üzerinden İran'a silah taşımaya çalıştığını kaydetti. Operasyonda bir kaçakçının etkisiz hale getirildiğini belirten General Guderzi, kaçakçılara ait bir teknenin ele geçirildiğini, çetenin diğer üyelerini yakalama operasyonunun sürdüğünü belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400'ler hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümeti Başkanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesine dair soruya şu yanıtı verdi.
Değerli arkadaşlar, S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye, Rusya, detay açıklama yapmamak üzerinde biz mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atılması gerektiğini de söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye'nin yaptırımlara karşı rüşvet olarak 2,5 milyar dolara aldığı S-400'lerin depoda tutulduğunu belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye'nin yaptırımlara karşı rüşvet olarak 2,5 milyar dolara aldığı S-400'lerin depoda tutulduğunu, S-400 nedeniyle ABD'nin uyguladığı yaptırım sonucu ise 1,4 milyar doların ABD'de kaldığını belirterek, iktidar 3,9 milyar doları S-400 ve F-35'ler yüzünden Rusya ve ABD'ye kaptırdı dedi. S-400'lerin kime karşı alındığını iktidarın da bilmediğini vurgulayan Toprak, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi makul ve gerekli, ancak kime karşı? Rusya'ya mı, ABD ve NATO müttefiklerimize mi, Yunanistan'a mı? İktidar bunu somut gerekçeleriyle açıklayıp hepimizi ikna etmeli dedi. Depoda tutulan ve milyarlar dolar ödenen S-400 nedeniyle Türkiye'nin yaptırımlara uğradığını ve milyarlarca dolar da buradan kayıp verdiğini söyleyen Toprak, Rusya 2,5 milyar dolarını aldı. İster kullan, ister kullanma, ister ambalajında tut diyor. Hatta bir tane daha satma pazarlığında ABD 1,4 milyar doları iade etmek yerine ayak sürüyor diye konuştu. İktidarın ise Pentagon'un kapısında pazarlık ve F-16 alma çabasında olduğunu, ABD'nin ise iktidarı oyaladığını kaydeden Toprak, iktidarın Merkez Bankası'nın kasasına 3-4 milyar dolar koyabilmek için swap anlaşması yapmaya çalıştığını söyledi. Toprak şunları kaydetti. Katar ve Çin dışında yanıt alamayınca döviz hesaplarının munzam karşılıklarını 2 ayda 4 puan artırıp %25'e çıkartan iktidar, 3.9 milyar doları S-400 ve F-35'ler yüzünden Rusya ve ABD'ye kaptırdı. Dolar 11 TL'ye dayanırken asıl gerçek 1 TL'nin 9 sente düştüğü, ülke ekonomisi sente muhtaç hale getirilirken milletin milyarlarca dolarının akıl dışı kararlarla ABD Rusya'yı birbirine kırdırıp aradan sıyrılma üzerine kurgulanan öngörüsüz diplomasiyle heba edildiği, tek kişinin o günkü ruh haline endeksli bir dış politika tablosuyla karşı karşıyayız. Türkiye, S-400 konusunun bedelini ağır şekilde ödüyor ve bunu hak etmiyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye'de Türk lirasının değer kaybetmesi ve fiyatlardaki artış muhalefet partilerinden İYİ Parti lideri Akşener'in sert tepkisine yol açtı. AK Parti yönetimi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını sert bir şekilde eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de yaptığı konuşmada Türkiye'yi uçuracak dedikleri bu ucube sistem 3 yılda doları uçurdu dedi. Türkiye'de olanların milletin aleyhine olduğunu ifade eden Akşener şöyle devam etti. Buradan Sayın Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyorum. Şahsi hırsların uğruna milletimize daha fazla eziyet etme. Bu millet bu fakirliği hak etmiyor. Damadınla oyun kurdun, olmadı. Onu gönderdin, başkasını getirdin, tutmadı. Mevsimlik Merkez Bankası başkanları gelip gidiyor, tutmuyor. Anla artık Sayın Erdoğan, okey oynar gibi ekonomi yönetilemez. Istaka dizer gibi kabine yapılmaz, bürokrat atanmaz. Bu ucube sistem yerinde durduğu sürece bu ülke şahlanmaz. Bu kadar basit.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün özel kuvvetler arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi. Türk basında yer alan habere göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün özel kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı gerçekleşen tatbikatla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sonucu yüzlerce PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada geçen 7 ayda Pençe Kartal ve Pençe Şimşek harekatında 831 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri aynı sürede Irak'ın kuzeyinde PKK'nın 1407 barınağını imha edip bu örgüte ait 1812 el yapımı bombasını da etkisizleştirmiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Bağdat ve Şam'ın tepki ve itirazlarına rağmen operasyonları ve askeri varlığına devam etmekte.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcı Musa Ellekoni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmet el-Haddad'ı kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Libya Genelkurmay Başkanı General Muhammed Ali Ahmet el-Haddad da bu toplantıya katıldı. Son sıralarda Fransa yönetimi Türkiye'den askerlerini Libya'dan çekmesini istedi. Libya parlamentosu oy birliğiyle Türkiye ile ilişkilerin kesilmesine oy verirken Ankara Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Londra'nın İslami Direniş Hareketi Hamas'a yönelik siyasetini değiştireceğini ve hareketi terör örgütü ilan edeceğine Hamas'tan tepki geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İngiltere'nin hareketi terör örgütü kategorisine dahil etmesine tepki göstererek bu kararın kınanmasını istedi. Ve böyle bir kararın İngiltere'nin 100 yıldan fazla bir süre öncesine dayanan Filistin halkına ve onun sabit haklarına yönelik düşmanca tutumunun bir devamı olduğunu vurguladı. Hamas konuyla ilgili bildirisinde şu ifadelere yer verdi. Ne yazık ki İngiltere eski taşkınlığını hala sürdürmektedir. Filistin halkından özür dilemek ve gerek Balfour Deklarasyonu'yla gerekse Filistinlilerin topraklarını işgal edip Siyonist harekete teslim etmek suretiyle bu halka yönelik işlediği tarihi hatasını düzeltmek yerine mağdurlar aleyhine saldırganlarla işbirliği yapmaktadır. Hamas silahlı mücadele de dahil olmak üzere bütün direniş yollarıyla Filistin halkının işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için mücadele etme hakkının uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş bir hak olduğunu, asıl terörün Siyonist işgal olduğunu, onun bu toprakların asıl sahiplerini öldürdüğünü, zorla göç ettirdiğini, evlerini yıktığını ve terör yoluyla onları hapsettiğini hatırlattı. Açıklamada Gazze'de çoğu çocuk yaşta olan 2 milyondan fazla insanın 15 yıldan fazla süredir abluka altında tutulmasının asıl terör olduğunu vurgulayarak, birçok uluslararası insan hakları kuruluşunun da teyit ettiği üzere Siyonist işgalcinin bu uygulamasıyla savaş suçları işlediğine dikkat çekti. Kendi mabetlerinde güven içinde ibadetlerini yapmak isteyen insanlara saldıranların terör işlediğine dikkat çeken Hamas, başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kuran devletler arasında yer alan İngiltere olmak üzere bütün uluslararası toplumdan çifte standartçılığı bırakıp uyulmasını istediği uluslararası hukuka en başta kendisinin uymasını istedi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel dün yaptığı açıklamada Hamas'ı terör listesine dahil edeceğini duyurmuş ve bu harekete yardım edenleri teröre destek suçlamasıyla en az 10 yıl hapis cezasıyla tehdit etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de dün yaptığı açıklamada İngiliz hükümetinin söz konusu kararını kınamış. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in İslami Direniş Hareketi Hamas'ı terör örgütleri listesine alınmasına dair kararı sebebiyle Gazze'de olağanüstü bir toplantı düzenleyen Filistin direniş grupları, İngiltere hükümetinin kararını kesin bir şekilde reddettiklerini ve kınadıklarını dile getirdiler. Açıklamada Hamas'ın Filistin'in yapısının ayrılmaz bir parçası ve Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi için yürütülen ulusal faaliyetlerin ana unsurlardan oluşan bir yapı olduğu vurgulandı. Olağanüstü toplantı sonrasında Hamas'ın Gazze'deki ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen direniş grupları temsilcileri, İngiltere'nin kararının işgal rejiminin Filistin halkına yönelik saldırgan tutumuna ve cinayetlerini sürdürmesine yeşil ışık yakma amacı taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada İngiltere'nin bu tutumunun doğrudan Filistin halkını hedef alan saldırgan tutumun önünü açma açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğuna işaret edilerek, aynı zamanda Filistin halkının topraklarını işgalden kurtarma hakkını da kirletme amacı taşıdığı, böyle bir tutumun ise İngiltere'nin sömürgeci politikasının devam ettiğinin bir göstergesi olduğu dile getirildi.
Yemen Ensarullah Hareketi siyasi bürosu yaptığı açıklamada İngiliz yönetiminin Hamas hareketi aleyhindeki kararının Siyonist rejime verilen bir hizmet olduğunu belirtti. Ensarullah yaptığı açıklamada İngiliz yönetiminin Hamas'ı terör listesine alma kararının Siyonist projeye bir hizmet ve Filistin meselesini yok etmekten ibaret olduğunu belirtti. Açıklamada Filistin milletine destek verilmesi gerektiğine işaretle tüm Arap ve İslam milletlerinin Filistinlilerin yardımına koşmaları istendi. İngiltere İçişleri Bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada bu ülke hükümetinin Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etmek için gereken kararı tedbirleri aldığını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı da ülkesinin Hamas'a karşı bu girişimini kınadı. İngiltere 2011 yılından itibaren Hamas'ın askeri kolunu terör örgütü olarak ilan etmiştir. Yeni karar uyarınca Hamas'ın siyasi kolu da listeye alınacaktır.
Baas Partisi'nin Dar'a kolu yetkililerinden Hasan Rifai, Ürdün sınırındaki Nasip sınır kapısında patlama meydana geldiğini duyurdu. Suriyeli yetkili bu hususta yaptığı açıklamada, Dar'a'ya bağlı Nasip sınır kapısında patlayıcı bir paketin infilak ettiğini kaydetti. Vatan Gazetesi'ne konuşan yetkili, prefabrik odaların biri yakınlarında meydana gelen patlamanın can kaybına yol açmadığını bildirdi. El Rifai, teröristlerin bu saldırıdan sorumlu olduğunu vurguladı. Bu arada Sana Haber Ajansı, Şam'da bir otobüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi. Başka bir habere göre Suriye bugün Belarus Cumhuriyeti tarafından sağlanan ve Lazikiye'deki Yardım Alt Komitesi ve Sağlık Bakanlığı'nın planına göre dağıtılacak tıbbi malzemeler, elektrik transformatörleri ve gıda maddelerini içeren bir insani yardım sevkiyatı teslim aldı. Lazikiye valisi mühendis Amer İsmail Hilal, sevkiyatın Lazikiye limanında teslim alınması sonrasında medyaya yaptığı açıklamada, bu yardımın iki dost ülke ve halkı bir araya getiren işbirliği ilişkilerinin derinliğini ve Belarus Cumhuriyeti'nin Suriye'ye karşı yürütülen terör savaşı ışığında sağlandığı desteğin önemini yansıttığını vurguladı. Belarus Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yuri Sloka ise bu yardımın Belarus Cumhuriyeti hükümetinin ve halkının Suriye halkına verdiği desteğin bir ifadesi olduğunu belirterek, elektrik jeneratörlerinin yanı sıra Beyaz Rusya tarafından üretilen bir grup ilacı da içerdiğine dikkat çekti.
Ve son haberimiz, Amerikan Kongresi üyesi iki temsilcinin Rusya'da 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin Vladimir Putin'in kazanması halinde tanınmasına ilişkin sunduğu öneri Rus yetkililerin yoğun tepkisine yol açtı. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerikan Kongresi'ne 2024 Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri hakkında sunulan önerinin kabul edilemez bir girişim olduğuna işaretle bu teklifin bir kez daha dünyaya Amerika'nın başka ülkelerin iç işlerine karıştığını gösterdiğini vurguladı. Rusya Duma Başkanı Vyacheslav Volodin de Amerikan Kongresi'ne sunulan kararın Rusya halkının 2018 seçimlerinde Putin'in lehine doğru bir karar verdiğini gösterdiğini belirterek Amerika'nın Rusya Devlet Başkanı olarak herhangi bir şahsın seçilmesi hakkında karar verme hakkına sahip olmadığını, kararın Rusya halkına ait olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz nükleer anlaşmada oluşan durumdan Amerika'nın sorumlu olmasıyla ilgili. Viyana görüşmeleri 29 Kasım tarihinde yeniden başlayacak. Ancak Amerika, iyi niyetini göstermek için şimdiye kadar herhangi bir somut girişimde bulunmadığı gibi, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni yaptırım ve bildiriler yayınlamaya devam ediyor. Amerika'nın özel İran temsilcisi Robert Malley, Almanya, Britanya ve Fransa'dan oluşan Avrupa Troikası ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi temsilcileri Riyad'da düzenlenen toplantının ardından ortak bir açıklama yaparak İran aleyhinde temelsiz iddialarını tekrarlayıp İran'ı bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunmakla suçladılar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Cuma günü Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda Amerika yönetiminin bu açıklamasına gösterdiği tepkide Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesini ihlal eden ve nükleer anlaşmadan çekilen Amerika'nın oluşan mevcut durumdan sorumlu olduğunu kaydetti. İran, Amerika'nın sorumsuzca tavrı ve nükleer anlaşmayı ihlal etmesi yüzünden birçok zarar ve hasar görmüştür ve bunu hiçbir zaman unutmayacak. İran, İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri Kendi de son sıralarda Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerinde ve Rusya ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcılarıyla görüşmelerinde de Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarının etkin şekilde iptal edilmesinin yapılacak görüşmeler için bir zaruret olduğuna vurgu yaptı. Amerika, Avrupa Troikası ile birlikte görünüşte nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını istediklerini vurgu yaptıklarına rağmen İran'a karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı tıpkı bir araç gibi kullanmak suretiyle baskıyı arttırmak için eş güdümlü bir senaryo planlamışlardır.
Siyaset uzmanlarından İmad Abşinas, Amerika'nın İran ile sorununun sırf nükleer olmadığına işaretle Amerikalıların İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını çok iyi bildiklerini ancak İran'a baskı için bahane aradıklarını kaydetti. İran aleyhindeki iddiaları ve anlaşmalar dışındaki taleplerini dayatmaya çalışan batılı taraflar kendi yükümlülüklerini yerine getirmeden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı kendi siyasi hedefleri için bir araç olarak kullanmaya çalışıyorlar. İran ile ajans işbirliği hakkında temelsiz suçlamalarda ve açıklamalarda bulunmak suretiyle nükleer anlaşmanın ihlalinden sonra Amerika'ya duyulan güvensizliğin üstü örtülmesi ve Bercam Anlaşması'nın tek taraflı yürütülmesi imkansızdır. Bu yaklaşımın sürmesi mutlaka kaybolan güvenin geri dönmesine katkı sağlamayacaktır. Nükleer anlaşmada İran tarafından tek taraflı olarak yükümlülüklerin yerine getirilme talebi, karşı tarafın kendi yükümlülüklerini uygulamazken tamamen mantıksız bir taleptir. Amerika ve Avrupa'nın İran'a karşı temelsiz iddiaları ve yasa dışı taleplerinin tekrarlanması, Viyana görüşmeleri ortamını etkilemek için koordine bir politikanın takip edildiğine dair tahmini doğrular niteliktedir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Amerikan yönetiminin ikili yaklaşımını eleştirmesi de aynı konuya dalalet ediyor. Hatipzade, Yemen topraklarına 7 senelik saldırıları dahil bölgedeki saldırı ve maceracı eylemleri için hesap vermeleri gereken ülkelerin başkaları hakkında temelsiz suçlamalarda bulunabilecek bir konumda olmadıklarını vurguladı. Dünyada nükleer silah kullanan tek ülke olan ve karnesi çeşitli ülkelerin işlerine karışmak ve dünyanın muhtelif noktalarına silah satmakla dolu olan Amerika, İran'a karşı ortam oluşturmaya çalışması hayli gülünçtür. Kuşkusuz bu tür girişim ve yaklaşımlar İran'ın kendi çıkar ve yasal haklarını savunma ve korumasına ilişkin iradesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacak ve mevcut durumda yaşanan karışıklığı daha da artıracaktır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi raporu hakkında. Birleşmiş Milletler'in Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporunda Taliban geçici yönetiminin terör örgütü IŞİD ile mücadele edebilecek gücü hakkında şüpheleri olduğunu ifade ederek, Taliban'ın Afganistan'da kontrol sağlamasından sonra bu ülke halkının uluslararası camia tarafından unutulduğunu hissettiğini belirtti. Afganistan'da IŞİD'in terör saldırılarının düzenlendiği bir sırada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afganistan özel temsilcisinin hazırladığı raporun dinlenmesi amacıyla toplantı düzenledi. Günümüzde Afganistan'da terör örgütü IŞİD saldırılarını tırmandırmıştır. Nitekim son haftalarda IŞİD tarafından düzenlenen kanlı ve vahşi saldırılarda onlarca masum Afgan vatandaşı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Birleşmiş Milletler Afganistan özel temsilcisinin ifadesine göre bu ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumdan tek çıkış yolunun Taliban'ın ülkedeki tüm siyasi gruplarla diyalog içine girmesi ve kelimenin gerçek anlamıyla tüm etnik ve siyasi grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurmasından ibarettir. Afganistan gelişmelerini takip eden uzmanlardan Pir Muhammed Mullazehi bu hususta yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in Afganistan'daki eylem ve faaliyetlerinin sadece bu ülke halkı değil, bölge ülkelerini ve Birleşmiş Milletlerini de endişelendirmiştir. Çünkü Afganistan halkı ve de bölge güvenliğini tamamen etkilemiştir. Bundan herkesin zararına olacağını belirtiyor. Aslında Birleşmiş Milletler Afganistan'daki politikalarını hayata geçirmek için gereken yaptırım araçlarına sahip değil. Ve Birleşmiş Milletler'in Afganistan özel temsilcisinin raporu da bu ülkenin durumunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine yansıtmak ve anlatmaktan başka bir şey değildir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin politikaları büyük ölçüde Amerika'nın politikaları etkisi altında olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle Afganistan halkı Birleşmiş Milletler Afganistan özel temsilcisi Deborah Lyons'un sunduğu raporun kendileri için bir getirisi olacağına ve hayatlarını etkileyeceğine inanmıyorlar. Bunun için Afganistan sorunlarının çözüm anahtarı, bu ülkenin Amerika tarafından bloke edilen paralarının serbest bırakılmasını ve ülkenin ekonomik durumunun iyileşmesini isteyen Taliban'ın elindedir. Bu grubun gelinen noktada kendi politikaları ve yönetimi hususunda uluslararası camianın güvenini kazanmak için etkin ve önemli adımlar atması şarttır. Kuşkusuz Afganistan'ın komşuları, özellikle de Taliban üzerinde etkili olan ülkeler, bu grubu teşvik etmek ve özendirmek için çaba göstermeleri gerekiyor. Siyaset uzmanlarından Muhsin Pakay'ın bu hususta şöyle diyor. Afganistan'a komşu ülkeler doğrudan veya dolaylı olarak kapsayıcı hükümetin kurulması ve bunun nasıl gerçekleşmesi gerektiği hakkında kendi görüşlerini Taliban'a iletmelidirler ve bu hususta ortak bir yaklaşım sergilemelidirler. Sonuç itibariyle gelinen noktada uluslararası camianın Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasına ilişkin sıklıkla yaptıkları açıklama ve vurgular, Taliban'ın bu hususta uluslararası camianın güvenini kazanma konusunda başarılı olmadığını gösteriyor. Ülkelerin Afganistan'da Taliban tarafından kapsayıcı hükümetin kurulması hakkındaki görüşleri farklı olsa da her ülkede böylesi bir hükümetin kurulması dünyada kabul edilen süreç ve modellere uygun olmalıdır. Aynı durum Taliban için de geçerlidir. Bu çerçevede Afganistan'da siyasi partilerin kurulması, genel seçimlerin düzenlenmesi, kadınlar başta olmak üzere vatandaşların haklarına saygı gösterilerek riayet edilmesi, kapsayıcı hükümetin özellikleri arasında yer almaktadır. Böyle bir hükümetin şemsiyesi altında toplumun tüm bireyleri huzur içinde yaşayabilirler. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which Gündemin Nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz cuma günü bölgenin birçok sorununda Türkiye'nin ortak payı olduğunu söyledi. Fransa, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır Dışişleri Bakanları Atina'da bir araya geldi geçtiğimiz cuma günü ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye dedi değerli dinleyicilerimiz. Yunanistan ile Türkiye arasındaki tansiyon hala mevcut koşullarda yüksek bulunmaktadır. Özellikle son gelişmelere bakıldığında Kıbrıs meselesi ile ilgili ve Doğu Akdeniz bölgesi ile ilgili yaşanan gelişmelere bakarak bu tansiyonun ne kadar daha ileriye gideceği ve iki ülke arasındaki bu gerginliğin nereye kadar devam edeceği sorusu gündemde konuşulup analiz ediliyor. Biz de bugünkü sohbetimizde kısaca iki ülke arasında yaşanan olaylara ve gelişmelere bakmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum.
Çok teşekkür ederim Bedri Hocam katıldığınız için. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında bitmek bilmeyen bu gerilimleri özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın son açıklamasından hareketle nasıl bir yorum yaparsınız efendim?
Doğrusu Türkiye'nin Yunanistan'la olan sorunları pek kayda değer bir şey yok. Sadece Kıbrıs sorunu Türkiye ile kendi bir olarak kullanılıyor. Yani bu Kıbrıs sorunun da Türkiye her zaman Türkiye'deki olan iktidar kesimlerini kendilerine iktidarda kalmak için sürekli manivella olarak kullanıyor ve bu kendi amaçlarını gerçekleştirmek ve Türkiye'de çok yaygın olan kuruluşundan bu yana hep süre gelen bir anlayış var. Bu anlayış da sürekli bir düşman oluşturmak ve bu düşmanın zaman zaman iç ve dış düşman olarak ikiye bölüyor. Şimdi Türkiye kendi iç kamuoyunda da bu yönlü demeçlerin ve bu tür siyasette politikaların sürekli gündemde tutmaktadır. Türkiye halbuki dünyada şu anda bu kadar düşmanı olan ve bu kadar düşman siyaseti politikası üzerine politika yapan herhangi bir ülke yok. Bunu Türkiye sadece ortada olmayan hayali senaryolarla düşmanlar oluşturuyor. Yunanistan'la olan ilişkileri de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Yani her ne kadar Yunanistan bu konuda iyi niyet göstergesi gösterse dahi, iyi bir yaklaşımla Türkiye'ye yaklaşsa dahi, Türkiye bu sorunu sürekli canlı ve sıcak tutup bunun tek nedeni de kendi iç sorunlarını için bir örtbas ve öteleme gibi bir durum olarak kullanıyor. Ve Türkiye bugün iktidarda olan partinin de bu yönlü bir siyaset gitmektedir. Ve Yunanistan'la sürekli çatışma ve savaş hali gibi bir durumun sürekli gündemde tutmaktadır. Bunu pratikte herhangi bir şeyin olmadığı ve sorunun bu boyutlarda olmadığını da gözükmektedir. Halbuki yeryüzünde gittikçe bu sorunların diyalogla çözülme gibi bir anlayışın yaygın olduğu bir dönemde Türkiye bu yönlü siyasetin yapması ve kimi zaman da saldırgan bir politika izleyerek dışa yönelik bir saldırı halindedir. Bunun nedeni de şu anda Türkiye'deki var olan iç sorunlarının büyük bir boyuta gelmesi ve bu sorunların çözüm bulmadıklarından dolayı çatışmalı bir ortamın oluşturulması için hükümet elinde geleni yapmaktadır. Ve bu kendi iç kamuoyunu da bir nezle önüne geçmeye çalışıyor. Bugün Türkiye'ye baktığımızda birçok sorunu olmasına rağmen hükümet çevreleri ve iktidar her şeyin güllük ve gülistanlık olduğunu, hiçbir sorunun olmadığını, dünyanın en müferrah ülkesi olduğunu söylemektedir. Pratikte böyle bir şeyin olmadığı, halk arasında da büyük bir kaygı ve endişe gittikçe yaygınlaşıyor ve bu Türkiye toplumunda gittikçe kamuoyunun önüne çıkmaktadır.
Doğru. Efendim, şimdi bu özellikle mülteciler meselesiyle ilgili konuşacak olursak, Türkiye ile Yunanistan birbirlerine karşı bu mülteciler meselesini nasıl bir koz olarak kullanıyorlar sizce?
Türkiye bu sürekli bu yolu açık tutmakla beraber, yani Yunanistan'a sürekli hükümet çevreleri tarafında bu tür şeyleri kullanıyor. Yani mültecileri Türkiye hükümetinin tamamen kontrolü altında Avrupa ülkeleri ve ilk etapta Yunanistan'a göçmen akışı var. Bu mültecilerin sürekli Türkiye koz olarak sadece Yunanistan'a değil, bütün Avrupa ve diğer batılı ülkelere karşı tehdit unsuru olarak kullanıyorlar. İşte ben önünü açarım, şu olur, bu olur. Madem böyle bir sorunun varsa, üstesinde gelmiyordun, sınırlarını kapat, ben mültecileri alma. Yani bugün Türkiye doğu ve güneyden, batı doğudan gelen tüm mültecileri rahatlıkla Türkiye'ye girme tespitliyor. Böyle bir sorunun var olduğunu bilen bir ülke elbette sınırını kapatır ve diğer ülkelere de bu tür sorunlarını ortak etmez. Yani bugün Türkiye bilerek, bilinçli olarak mültecileri ülkeye getirip ve bunun üzerinde kendi bir takım sorunlarını karşı koz kullanmak şeklinde taviz koparmak gibi düşüncelerle bugün mültecileri kullanıyor. Bu da insan haklarına karşı bir insan haklarını çiğneme gibi diye değerlendirebiliriz.
Peki. Şimdi demin siz ifade etmiş olduğunuz ve saydığınız bu sorunlar ve Türkiye hükümetinin aldığı bu kararlar ülke içine nasıl yansımıştır acaba? Yani içeride halk bunların etkilerini nasıl görmektedir acaba?
Halk gerçekten şu anda tamamen sindirmiş şeklinde. İşte bir dönem Irak'taki Saddam dönemi gibi benzeri bir baskı rejimi uygulanmaktadır. Yani siyaset alanında veya herhangi bir kesimin hükümete karşı bir eksikliği, yanlışı dile getirdiği anda mutlaka bunu terör örgütüyle nitelendirip içeriye alıyor. Ve bu nedenle bugün toplum üzerinde müthiş derecede bir baskı var. Halkın bugün Türkiye'de açlık sınırı artık dayanılmaz boyuttadır. İşte bir hafta içerisinde yanlış politikaların sonucunu da uyguladıkları ve bütün dünyada merkez bankalarının kendi başlarına aldığı kararlarına rağmen hükümetin tamamen kararı doğrultusunda bir politika izlemesi sonucunda bir hafta, beş gün içerisinde döviz boyutunda sadece dolar değil, bütün yabancı paralar karşısında Türk lirasının %10'lara varan bir kayıp, büyük bir krizi de beraber getirmektedir. Bugün Türkiye'de artık açlığın sınırı herkes tarafından söylenmektedir. Fakat bunu hükümet çevreleri baskı lar sonucunda tehditle ve bu belli kesimlerinin üzerine baskı uygulayarak içeri alma veya cezaevine koyma gibi durumlarla toplumu sindirmeye yönelik bir politika izlemektedir. Bu gittikçe kangren haline gelmesi ve biriken bu tepkilerin kısa bir zamanda patlak vermesine neden olur. Yani hükümetin bugün izlemiş olduğu ekonomik ve dış politikadaki yanlış saldırgan politikaların sonucunda çatışmalı bir dönemi Türkiye ekonomisini artık iş yapamaz hale getirmiştir ve bu aşırı sınırı da hak safhadadır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Ceyhan gazetesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır İkeni'nin 29 Kasım Viyana müzakerelerinin başarılı olmasının karşı tarafın ciddi iradesi ve yaptırımları pratikte kaldırmaya hazır olmasına bağlı olduğunu vurgulaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Cuma günü Amerika terör devletinin İranlı bazı özel ve tüzel kişilere yaptırım uygulamasına tepki göstermesi gibi haberlere yer verilirken Risalet gazetesinde Hizbullah yetkilisinin direniş vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
El Beka bölgesindeki Hizbullah yetkilisi direnişin kuşatmayı yenmek için savaşı kazanacağını vurguladı. Hizbullah'ın El Beka bölgesi yetkilisi Hüseyin El Nemr şunları söyledi. Direniş her durumda ve her yerde kazanmaya hazırdır ve Lübnan'a dayatılan kuşatmayı kırma savaşını kazanacak ve silahlı savaşı kaybetmeyen bir milletin iradesinin mağlup edilemeyeceğini tüm dünyaya ispat edecektir. Bugünkü savaş bir irade savaşıdır. Amerika şimdi direnişi kapsamlı bir şekilde kuşatmaya odaklanmış durumdadır. Hizbullah yetkilisi her koşulda ve her yerde direnişin önemini vurgulayarak şunları söyledi. Düşmanın kuşatması karşısında kazandığımız zafer, başarısız olmamızı isteyenlerin düşmanca amaçlarının gerçekleşmesini engelledi ve onlara direnişimizle karşılarında duracağımızı söylüyoruz. Lübnan eğitim sektörü, insan yaşamının tüm alanları gibi planlı bir ekonomik krizden etkilenmiştir. Bu, içeriden ve dışarıdan bir çatışmanın merkezinde yer alan ve her zaman Amerika'nın Batı Asya hakimi olmak için desteklediği Siyonist rejimin hizmetinde olan bir krizdir. Hizbullah'ın El Beka bölgesinin söz konusu yetkilisi Lübnan'a zorbalık yapan, bu ülkeyi aşağılayan ve hesapsız kitapsız bir şekilde Lübnan'ın iç işlerine müdahale eden Arap ülkelerini eleştirerek şu ifadelerde bulundu. Lübnan içinde haysiyetlerini ayaklar altına alanlar var ama biz onlardan biri olmadığımızı vurguluyoruz. Onurumuzu korumak için büyük fedakarlıklar yaptık ve bu dünyada hiç kimse kendi iradesini bize dayatamaz veya bizi yönetemez.
İttilat gazetesinde Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'nin ülkede hala koronavirüs salgınında 6. dalga riskinin devam ettiği uyarısında bulunması, Suriye'nin Hama bölgesinde teröristlerin bir köye saldırması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen'in İntisaf adlı kadın ve çocuk hakları savunucusu örgüt, Amerika-Suud ittifakının saldırılarında ölen veya sakat kalan Yemenli çocukların acı verilerini yayımladı. Söz konusu örgütün raporuna göre Amerika-Suud ittifakının Yemen topraklarına saldırdığı günden, yani Mart 2015'ten Kasım 2021'e kadar 3825 çocuk şehit düştü, 4157 çocuk yaralandı. Raporda bu saldırıların sonucunda 5559 çocuk sakat kaldığı, ayrıca 71.000 çocukta kanser tümörü tespit edildiği, 3 milyon çocuk açlık çektiği ve her gün 300 çocuk bu yüzden hayatını kaybettiği kaydedildi. Rapor, Yemenli çocukların dayatılan bu savaşta gördükleri zararların verileriyle devam ediyor.
Hemşehri gazetesinde Bercam nükleer anlaşmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Batılı diplomatlar Amerikan yönetimi Viyana müzakereleri sonuca ulaşmadığı takdirde İran'a baskı yapmak için Rusya ve Çin'i ikna etmeye çalışacağını belirtti. Batılı diplomatlar Amerika'nın Viyana müzakerelerinde açıklanan amacı Bercam nükleer anlaşmasını ihya etmek olduğunu belirtti. Reuters'a konuşan Batılı bir diplomat, Viyana müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde Amerika'nın açıklanmayan hedefi bu anlaşmayı ihya etmek veya yeni bir anlaşmaya varmak üzere İran'a baskı yapmak için Pekin ve Moskova'nın desteğini kazanmak olduğunu kaydetti. Adı açıklanmayan Batılı diplomat, Amerika bunun için Rusya ve Çin'in desteğine muhtaç olduğunu ekledi. Bilindiği gibi Amerikan eski başkanı Trump, 2018 yılında uluslararası bir anlaşma olan Bercam nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilerek İran'a yönelik yaptırımları tekrar devreye sokmuştu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce Zariyat suresinin 38 ila 40. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
موسى دا إبرتلر vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş. O bir büyücüdür veya bir delidir demişti. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kanayıp duruyordu. Geçen bölümde günahkar ve fasık Lut kavmine nasil olan ağır azaptan söz edildi. Bu ayetler ise Firavun ve adamlarının kaderine işaret ederek şöyle buyurmakta. Hazreti Musa ilk önce İsrail oğulları kavmine gitmek yerine ilk adımda Firavun'a gitti. Zira Firavun, İsrail oğulları kavmi üzerinde zalimane sulta kurmuş, kadınları ve erkekleri işkence ve taciz ederek hepsini kendine kul köle yapmıştı. Bu yüzden Hazreti Musa, İsrail oğullarının Firavun'un perçesinden kurtarmak için ilk önce ona gitti ve ilahi mucizeler ve açık ve mantıklı deliller sunarak hakkaniyetini ispat etti. Ancak Firavun ve yakınları hak sözü kabul etmedi. Onlar Musa'yı büyücü ve hatta deli olmakla suçladı. Ancak sonunda ilahi azap Firavun ve adamlarını sardı. Onlara hiçbir kaçış yolu bırakmadı. Firavun ve ordusu Nil ırmağının derinliklerine gömüldü ve tarih boyunca başka milletlerce tenkit edildi. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. İnsanları zalimlerin ve zorbaların sultasından kurtarmak, peygamberlerin hedeflerinden biri olmuştur. Fasık hükümdarlar toplumun işlerini ıslah etmek için kıyam eden ilahi insanların kişiliğini sorgular, haksız iftiralar atar ve onları büyücü veya mecnun olmakla suçlar. Beşeri büyük güçler tüm imkanlarına rağmen ilahi güç karşısında çok zayıf ve acizdir. Dolayısıyla Allah'a tevekkül etmeli ve onlardan asla korkmamalıyız.
Ya ilahi,
ya ilahi, in akun ahtatu au jawaztu kadri. فاعفو عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي.
Şimdi de Zariyat suresinin 41 ve 42. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ
Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor. Onu kül edip savuruyordu. Hazreti Hud da Ad kavminin peygamberiydi. Bu kavim Hicaz Yarımadası'nın güneyinde yaşıyor, oldukça sağlıklı, güçlü, uzun boylu ve iri yapılı insanlardı. Ad kavmi dağların göbeğinde devasa binaları inşa etmekte özel mahareti olan bir kavimdi. Ancak onlar ilahi peygamberleri izlemek yerine zalim hükümdarlara itaat ediyor ve hakka karşı çıkıyordu. Ta ki Allahu Teala onları ağır bir azapla cezalandırdı. Ad kavmini korkunç bir kasırga vurdu ve o zaman insanları adeta saman gibi havaya kaldırarak yere vurmaya başladı. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. İlahi rahmet olan ve bulutları harekete geçirerek yağmur yağdıran ve bitkilere hayat veren rüzgar bazen de ilahi öfkenin mazharı olup yıkıcı olabileceği gibi suçluları helak edebilir. Su ve rüzgar doğal fenomenler olmakla beraber Allahu Teala'nın iradesi altındadır ve buna göre zalimler suda boğularak helak edilebilir.
Ya daimel fadli alel beriyyet, ya basital yedeyni bil atiyyet, ya sahibel mevâhibis seniyyet, salli ala Muhammedin.
Şimdi de Zariyat suresinin 43 ila 46. ayetlerinin tilavetini hep birlikte dinleyelim.
وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
Semud kavminde de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın denmişti. Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. Ayağa kalkacak güçleri kalmamıştı. Yardım edenleri de olmamıştı. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Hazreti Salih Semud kavminin peygamberiydi. Semud halkı Hazreti Salih'ten hakkaniyetini ispat etmesi için tuhaf bir mucize talep ettiler. Dağın içinden deve çıkarmak. Hazreti Salih onlara, eğer bunu yaparsam ve siz iman etmezseniz helak olursunuz dedi. Ancak böyle bir mucizenin imkansız olduğunu düşünen Semud halkı istedikleri üzerinde ısrar ettiler. Bunun üzerine dağın içinden büyük bir deve çıktı. Ancak Semud halkı Hazreti Salih'in hakkaniyetini itiraf etmek yerine onu tekzip ederek deveyi öldürmeye kalkıştılar. Semud halkı deveyi öldürdükten sonra onlara tevbe etmeleri için 3 gün süre tanındı. Ancak onlar tevbe etmediler ve sonuçta gökten inen yıldırımlarla çarpıldılar ve bir daha kalkamadılar ve onlara yardım edecek hiç kimse de yoktu. Yine Yüce Allah'ın büyük peygamberlerinden Hazreti Nuh'un uzun yıllar uğraşına rağmen kavminden seyrek sayıda insan iman etti ve geriye kalanlar küfür ve günahlarını ve çirkin amellerini sürdürdü ve sonuçta korkunç bir fırtına ve selde helak oldular. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Allah-u Teala suçlulara mühlet verir. Ancak tevbe etmedikleri takdirde ya bu dünyada ya da ahiret aleminde cezalandırır. Geçmiş kavimlerin kaderinden ibret almayan ve yanlış yolunu düzeltmeyen kavimler gelecek kuşaklara ibret konusu olur. Su, rüzgar, yıldırım gibi tüm doğal fenomenler ilahi irade ile ceza aracı olup fasık ve suçlu kavimleri helak edebilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bir Nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı. Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin genç dahiler ve bilim alanındaki yetenekler ile görüşmesi,
Seyit İbrahim Reis'inin Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi,
İran-Afganistan özel temsilcisinin Kabil ziyareti
ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran ziyareti
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
Geçen hafta çarşamba günü ülkenin üstün yetenekleri ve seçkin genç bilginlerini kabul eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bilim camiasının ve seçkinlerin çeşitli sorunlara bilimsel çözümler bulmaya odaklanması gerektiğini vurguladılar. Ayetullah Hamenei, seçkin bilginlerin bu alandaki rolünün önemiyle ilgili 3 hedefe işaret ederek, İran halkı genç yeteneklerin kapasitesi, ülkenin dünya bilimiyle arasındaki boşluğu doldurma ortamını oluşturabilir, dünyanın bilim sınırlarını aşabilir ve yeni bir İslami uygarlık oluşturarak ülkenin parlak geleceğini gerçekleştirebilir, dedi.
İslam İnkılabı rehberinin vurguladığı 3 büyük hedef, üstün yetenekleri ve seçkin genç bilginlerin kapasiteleri ve yeteneklerinin kullanılmasıyla ilgilidir. Bu 3 büyük hedef, ülkede bilimsel büyümenin statüsünü ve bilimsel otoritesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için stratejik öneme sahiptir. İran İslam İnkılabı zaferi ardından bilimsel kazanımları, ülkede bilgi tabanlı çalışmaların artması ve bilimsel kriterlerin gelişmesini gösteriyor. Fakat bu parlak yolun sürdürülmesi, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın yumuşak gücü sayılan ülkenin bilimsel gelişmesi yolu üzerindeki engelleri aşmak ve zorluklara karşı direnmeyi gerektiriyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda yaptığı hatırlatmada, İran halkı potansiyel olarak üstün zeka bir millettir. Bu yüzden eskiden beri sömürgecilerin aşağılayıcı yumuşak savaşının hedefi olmuştur. Ki kendi yetenekleri ve kabiliyetlerini unutsun, hatta inkar etsin ve biz yapamayız büyük yalanını kabul etsin hatırlatmasında bulundu.
İslam İnkılabı rehberi sömürgecilerin halklara güçsüzlüğünü empoze etmekten birbirini tamamlayan iki hedefinin gaflet ve yağma olduğuna işaretle, gafletin yağmanın başlangıcı ve yağmanın da milletleri kendi kapasiteleri ve kabiliyetlerinden gafletini arttırdığını belirtti. İran düşmanları son yıllarda felç edici yaptırımları, sabotajları ve İranlı bilim insanlarına suikast düzenleyerek onları şehit etmek gibi çeşitli seçeneklerle ülkenin ilerlemesini engellemeye çalıştılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bölgesel ve küresel işbirlikleri düzeyini yükseltmek istediklerini dile getirerek işbirliklerin artırılmasını hızlandırmasına kesin gözüyle baktıklarını belirttiler. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Putin, Tahran'ın iki ülke arasında uzun vadeli işbirlikleri ve yeni belgesinin hazırlanması önerisini destekliyoruz ve hızlı bir şekilde nihayileşmesini ve hayata geçmesini kararlılıkla takip etmekteyiz açıklamasında bulundu.
İslami İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Salı günü yapılan bu telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon temasından dolayı teşekkürlerini ileterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesinin Moskova ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek doğrultusunda olduğunu vurguladı. Seyyid İbrahim Reisi, Tahran ve Moskova'nın birçok küresel meselede ve alanda yakın yaklaşımlara ve tutumlara sahip olduğunu belirterek, nükleer müzakerelerde İran milletine karşı yaptırımların kaldırılmasında tamamen ciddiyiz açıklamasında da bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ilişkileri çok taraflı açılardan önem taşımaktadır. Tek taraflılık ile mücadele, terörizmle mücadele, bölgesel sorunları ve sıkıntıları çözme yolunda işbirliği yapmak iki ülkenin ortak özelliklerinden sayılmaktadır. İki ülkenin işbirlikleri ikili alanlara ilaveten Avrasya dahil bölgesel birlikler ve teşkilatlar, Kuzey-Güney Transit Koridoru'nun geliştirmesi son dönemde de İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na daimi üyeliğiyle uzun vadeli stratejik hedefli çok taraflı bölgesel işbirlikleri düzeyine ve arenasına taşındı.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu görüşmede Afganistan'daki gelişmelere atıfta bulunarak IŞİD'in Afganistan'daki varlığını bölge ve bu ülke için tehlikeli olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da tüm etnik grupların ve siyasi grupların bulunduğu kapsayıcı bir hükümetin kurulması çağrısında bulunuyor. Ancak böyle bir hükümetin kurulması bu ülkenin güvenliğini sağlayabilir. Bölgesel anlamda Suriye'de Tahran ve Moskova askeri ve güvenlik işbirliği verimli oldu. İran ve Rusya ülkedeki terör odaklarını ve gruplarını yok etmek ve Suriye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için birlikte çalıştı.
İran-Rusya ilişkilerinin önemine bakıldığında bir diğer önemli nokta Tahran ve Moskova'nın uluslararası ilişkilerde yakınlaşmasıdır. Bercam nükleer anlaşması Rusya'nın etkin rol oynadığı bir anlaşmanın sonucudur. Rusya'da çok taraflılığın bir kazanımı olarak bu anlaşmanın sürdürülmesine özel önem vermektedir. Bu bağlamda yaptırımların kaldırılması gündemiyle 29 Kasım'da yapılacak Viyana müzakerelerinin yeni turu arifesinde Putin ile Cumhurbaşkanı arasında telefon görüşmesi bir başka açıdan da önem taşımaktadır.
Tüm bu bileşenler göz önünde alındığında İran ve Rusya devlet başkanlarının işbirliği geliştirme sürecinin hızlandırılması ve iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğine ilişkin yeni bir belgesinin hazırlanmasına vurgusu, Tahran ve Moskova'nın işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradesinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.
Tahran Radyosu.
İslam-İran Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi Hüseyin Kazemi Kumi, Taliban Geçici Hükümet Başkan Yardımcısı Mulla Abdulgani Birader ile Afganistan başkenti Kabil'de görüşmesinde güvenlik meseleleri, göçmenlerin durumu ve ikili ekonomik işbirlikleri hususunda Afgan yetkiliyle görüş tatisinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisinin Afganistan ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman ve her koşul altında Afganistan halkının yanında yer aldığını ve Afgan halkının sorunlarının ve sıkıntılarının çözülmesi için elinden geleni yapmaya çalıştığını gösteriyor.
Uluslararası toplum, Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyetini henüz tanımamış olmasına ve bu ülke halkının birçok sorunla karşı karşıya bulunmasına rağmen, İran İslam Cumhuriyeti son haftalarda Afganistan'a çeşitli heyetler göndererek güvenliğin istikrara kavuşturmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu göstermiş ve çabalarını iki katına çıkarmıştır. Bu ülkenin insanlarının sorunlarını çözmek her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük derdi olmuştur. Afganistan, Taliban'ın iktidara dönüşüyle birlikte yeni bir değişim dönemine başladığına göre, İran İslam Cumhuriyeti bu hassas dönemde de Afgan halkını yalnız bırakmamaya çalışarak Afgan halkının sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya çalışıyor.
Afganistan halkının son 40 yılda karşılaştığı zorluklardan biri iç savaşlar veya yabancı ülkelerin saldırganlığı gibi onları komşu ülkelere göç etmeye zorlayan iç sorunlar olmuştur. Bu dönemde İran İslam Cumhuriyeti her zaman 3 milyondan fazla Afgan mülteci ve göçmeni iyi komşuluk, insanseverlik ve medeniyet çerçevesinde ağırlamış, Afganistan halkının şehirlerde İran vatandaşları ile birlikte yaşayarak ve eğitim alanında eğitim alarak rahat yaşamasına olanak sağlamıştır. Böylece diğer ülkelerde kamplarda yaşayan Afgan göçmenleri gibi onlara davranmamıştır. Bu durum ise her noktadan topyekün bir şekilde İran'da bulunan Afgan mültecilerin gelişmesine yardımcı olmuştur.
Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak İran İslam Cumhuriyeti Taliban tarafından kapsamlı bir hükümet kurulmasının sadece Afganistan'da barış ve güvenliğin tesis edilmesine yardımcı olmayacağını, aynı zamanda kapsayıcı bir ulusal hükümetin yabancıların ve terörist grupların kurulmasının önünü de engelleyebileceğine ve Batı'nın da bu doğrultudaki sinsi planlarını suya düşüreceğine inanmaktadır. Ayrıca Afganistan'daki gelişmelerin tarihi, tekel ve tek yanlı gücün ve iktidarın hem hakimiyetlerin başarısız olduğunu ve Taliban'ın bu yönde bir adım daha atmaması gerektiğini gösteriyor. Bu doğrultuda uluslararası meşruiyet kazanmak isteyen Taliban'ın yapması gereken şey, tüm Afgan kesimlerin yer alacağı kapsayıcı bir hükümet kurmasıdır. Ancak bu şekilde dünya ve bölge Taliban'ı tanımaya yanaşabilir.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile iki ülke arasındaki karşılıklı işbirliklerini geliştirerek genişletilmesi konusuna fikir teatisinde bulundu.
Yapılan görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin bölgenin barış ve istikrarının yararına olduğuna işaretle iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin uluslararası alanda işbirliğine dönüşmesi gerektiğini ve bu etkileşimin iki ülkenin önemli konumu nedeniyle küresel denklemlerde etkili olabileceğini belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran ile uluslararası ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarına atıfta bulunarak, bugün yapılan görüşmenin hem iki ülke arasında ve hem bölgesel alanda ve hem uluslararası alanda ilişkilerin daha ivme kazanmasına sebep olacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı da Türk mevkitaşı ile Tahran ve Türkiye arasında uzun vadeli işbirliği için yol haritasının tedbini için anlaşmaya vardıklarını işaretle, bu belgenin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gelecek İran ziyaretinde imzalanacağını belirtti.
İran ve Türkiye arasındaki barış ve dostluk mazisi, tarihi, dini ve kültürel ortaklıklar ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlardaki bölgesel ve uluslararası işbirliği iki komşu ve Müslüman ülke arasında dostane ilişkilere yol açmıştır. Hali hazırda İran ve Türkiye sınır güvenliği, kaçakçılık ve terörle mücadele konusunda yakın temas halindeler.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinize, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik